Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında öyle demek istemedi daire başkanını olarak adlandırdığım ve yaptıklarıyla aslında tek amacının sadece ve sadece bu ülkeyi tek başına yöneten kişinin aslında ne yapmak istediğini anlatmaya çalışmak olduğu ifade edilen ve onun yaptığı hataları bir şekilde toparlama çabası içine giren kişilerin bugün ne yaptıklarını konuşmaya çalıştık. Abdülkadir Selvi'nin bir yazısından hareketle ilk yayında okuduğumuz için bu yayında kullanmayacağız onu. Ama onunla birlikte elbette eş zamanlı olarak gündeme gelen birkaç olayı da tartıştık. Onlardan bir tanesi Altantan'ın Kürt oylarının çantada keklik görülmemesi ve pazarlığa açık olduğu şeklinde yorumlanabilecek sözleriydi. Bir diğeri dün gece saatlerinde sosyal medya üzerinden hareketle gelen Oğuzhan Asiltürk'ün, halihazırda Saadet Partisi'nin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı'nın Temel Karamollaoğlu'na karşı bayrak açışı ve kongre girişimi, bunların da hepsini beraber değerlendirerek ne oluyor diye sorduk. O yayın şu anda Ünsalınlı.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Şimdi gazeteler yayını siz paylaşırsanız sosyal medyadan herkese duyurmak üzere ben de aynı şeyi yapacağım. Twitter üzerinden çağrımı yineleyeceğim ve diyeceğim ki gelin hep beraber konuşalım ya. Ne oluyor, ne bitiyor bir görelim hep birlikte. Nasıl bir şeyin peşindeyiz? Bugün gazeteler ne görmüş? Şöyle... NATO zirvesinden Brüksel'den istenen sonuç çıkmadığı için hani Abdülkadir Selvi ne kadar zorlanırsa zorlansın hamdolsun dedi ama niye dedi bir sor bakalım yazısı da bir işe yaramayacağını bildikleri için gözleri bakışları bir parça Azerbaycan'a çevirmiş durumdalar. Biliyorsunuz bu akşam Türkiye Galler'le oynayacak Avrupa Futbol Şampiyonası içinde maçlarımızı Azerbaycan'daki bölümüne başlayacağız ve Tayyip Erdoğan orada onunla ilgili hani bir millet iki devlet kavramı üzerinden biraz tartışmaya başlamışlar. Oralardan bir takım esintiler var göreceksiniz gazetelerin içinde. Dün Sevilay Yılmaz'ın Habertürk'te gündeme getirdiği şu Veys Ateş'e ilişkin ses kaydı. Bir gün önce Yavuz Oğan'ın televizyon programında böyle bir şey var Sevilay Yılmaz'ın elinde diyerek duyurduğu konu. O biraz gündemde ama bugün tabii yazının devamı gelmediği için bilmiyoruz. Tartışılıyor mu? Tartışılan şey şu. Veys Ateş geçmişte din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapmış. Vallahi yani öğretmenliği yapmış olabilir. Ne anlattığını merak ediyorum. Çocuklarınız eğer onun eğitiminden geçtiyse bir sorgulayın bence. Bu yayını izleyenler arasında da varsa özel bir kolejde yapmış. Hangi kolejdir bilmiyorum. Acaba hangi grubun kolejidir? Ne kadar ilginç değil mi? Cevabını asla bilemeyeceğimiz bir soru. Kesinlikle. Hangi grubun kolejidir sizce? Alman Hristiyan Demokratların okulları. Kesin %100. %100 Hristiyan Demokrat Cemaatin okulları. Kesin onlardan bir tanesidir. Orada öğretmenlik yapmış. Çocuklarını orada okutanlar ne bileyim yani öğretmeni olmuş çocuklar varsa ebeveynlerine buradan sesleniyorum. Yani çocukları bir alın karşınıza konuşun. Ne öğrettiğini bilmiyorum. Gerçi televizyon programında mesela katıldığı bir televizyon programı karşısında böyle peynir gibi bir çocuk oturuyor. Belli ki oğlan hani hazırlanmış abi şöyle mi yapsak böyle mi yapsak alttan girmiş üstten çıkmış onu acayip ahkam kesiyor. Hiçbir klikin grubun adamı olmadım falan diyor. Klik Allah Allah ya ben hastasıyım yemin ediyorum bak bu karşı mahalleden gelip bu mahalleye kıçın kıçın yamanmaya çalışan insanların şu jargona hakim olma çabası var ya yemin ediyorum dünyanın en acıklı filminde yoktur böyle sahne. Sürekli olarak o kelimeleri kullanmak bir şey çıkartmak falan filan. Hiçbir klikin adamı olmadığından bahseden insan doğramak üzere Sezgin Baran Korkmaz da yaptığı konuşmada da bir klik var diyor. Ve ben o kliki tanıyorum diyor. Ve o klik bana güveniyor diyor. Sen de bana güven diyor. 10 milyar euroyu tokala bana diyor. Bende dursun yedi eminim ben. Borum olan diyor. Bende dursun para diyor. Ben vereceğim samimiyet satıyoruz diyor. 10 milyon euroya. Samimiyet. Vallahi iyi para. Samimiyet satın alabilecekseniz çok iyi para. Ha bir hatırlatma gözünüzü seveyim. Çok rica ediyorum. Yayın arasında ya en son saydığımda 41 tane mail vardı. Bir yandan da sosyal medya üzerinden de yazanlar olmuş. Sosyal medya üzerinden en güvendiğiniz gazeteci kim diye bir kampanya başlatılmış. Dur bir dakika şuradan bulayım. O ne diyor onun kimiydi? Ya o ne diyor? Hakikaten bilmiyorum ama. Şöyle biri buradakini paylaşayım mesela. Rumuz'la yazmış. SDO Rumuz'du. Türkiye'nin en güvenilir gazetecisini seçiyoruz. Bu listede Ünsal'ın yok o yüzden oy vermeyeceğim yazmış. Ya bilmiyorum fotoğraftaki sizsiniz sanırım beyefendi ama ya orada öyle isimler var ki ben aralarında adımın yer almasından utanç duyarım. Hiç böyle bir şeye ihtiyaç yok. Bakın en güvenilir gazeteciyi seçecekse biri, bunu ancak gazeteci örgütleri yapabilir benim düşünceme göre. Onun dışında öyle kamuoyu algısı, ottur, çöpsür, bilmem ne, ya çok rica edeceğim, geçelim bunu. Geçelim, sağ olun. Eğer güveniyorsanız şurada şu yayını izlemeniz benim için yeterli. Onun dışında biri bir şey yapacakmış. Meslek örgütlerinden bir tanesinin atmayacağı böyle bir adımın benim için çok bir önemi yok. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten ilgi göstermişsiniz, yapmışsınız ama aman diyeyim. Aman diyeyim. Öyle tipler var ki. Ya Ayşe Arman'ın fotoğrafını koymuştur oraya kardeşim. Çok özür dilerim de yani yanında benim burada adını anmaktan imtina ettiğim bir yavşağın fotoğrafı var. Sırıtan bir fotoğrafı. Ben yanında onun olmak istemem. Çok teşekkür ederim. Ne olur yani sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İyi niyetiniz için hani böyle bir şeyde hak savunuyorsunuz. Ben çok iyi biliyorum bu yayının izleyicileri gerçekten hani kelimenin tam anlamıyla interaktif, etkileşimli izleyici. Hop ulan falan diye duruma el koymayı bilen izleyici ama aman diyeyim. Sağ olun kalsın. Seçsinler aralarında, eğlensinler böyle kahkaha şaka maka. Geçin onları ya, bunun bir önemi yok. Buradaysanız, bu yayını tercih ediyorsanız, hep söylüyorum yani bu bir gerçekten tercih edilerek gelinmiş bir yayın. Televizyonda zap yaparken falan bulma şansın yok bunu. Bunu isteyeceksin, bekleyeceksin ve oturacaksın buraya. İşte evet biri yazdı Ayşe Arman paralı röportajcı diye. Kurumsal işbirliği efendim, kurumsal işbirliği, paralı röportaj değil. O yüzden ben almayayım. Çok teşekkür ediyorum. Alana mani olmayayım. Onlar mutlu olsunlar, mutlu yaşasınlar. Herkesin Allah çarşısına pazar versin. Babaannem şöyle söyler, çok güzel bir laftır. Allah herkesin çarşısına pazar versin. Bana ne ya? Kendi aralarında gitsinler onlar. Şimdi size bir borcum var. Nedir o borç? Dün değil, önceki gece, bir önceki gece semialı bir çocuk için, sevgili Deniz için, Deniz Elmas için, Deniz'e damla ol diyerek bir kampanya yayını yaptık biliyorsunuz Instagram üzerinden sevgili Berfu ile Berfu Öngören ile birlikte. Dün size söyledim hani kampanyada ne kadar toplandığını size açıklayacağım diye. Berfu'nun dün akşam saatlerinde bana yolladığı mesaja göre tam böyle kesin rakam açılan sandık sayısı 1. Yani bir tane sandık bekliyorduk zaten. Orada açılan sandık sayısına göre toplamda saat akşam saat 20 itibariyle 174 bin Türk lirası toplayabilmişiz yayında ve %40'ına gelebilmişiz. Deniz için gereken paranın %40'ına gelebilmişiz. Bana kalırsa çok az ama işte elden gelen bu kadar. En azından çorbada tuzumuz olsun diye başlamıştık. Bu kadarlık bir tuzumuz olmuş çorbada. Ondan sonrası vallahi ondan sonrasını bırakmayacağız. Tabii peşini bırakmayacağız. Ne yapabilirsek bundan sonra da ne olacaksa yapacağız. Ama size özellikle söylemek zorundayım. Çünkü bu yayına ben çağırdım sizi. Bilin ne olup bittiğini, nereye geldiğini bilin diye söylüyorum. Gazetelere geçelim. Bugün Gazete Pencere'de ben izleyemedim ama Yavuz Oğan Ahmet Davutoğlu ile bir röportaj yapmış. Bakın bu bence çok gündeme gelmedi ama çok konuşulacak bir iddia. Çünkü Ahmet Davutoğlu 17-25 Aralık sürecinde o dönemin bakanlarıyla biliyorsunuz kabineden ayrılmışlardı. O dönemin bakanlarıyla çarpıcı diyaloglarını anlattı diye birinci sayfaya koymuşlar bugün. Zafer Çağlayan'ın Yüce Divan fikri gündeme geldiğinden, Yüce Divan'a gidilsin aklansın fikri gündeme geldiğinde birçok şey ortalığa saçılır diyerek karşı çıktığını söylemiş. Bence konuşulacak. Bozulma o günlerden başladı diyor Davutoğlu ve diyor ki yolsuzluğun artık sistematik bir hal aldığını söyleyerek sorun sistematik ve sistemsel bir çözüme ihtiyaç var. Vallahi Ahmet Bey bakın madem böyle bir şey oldu. Ya burada biliyorsunuz ben sözü eğip bükmeyi sevmiyorum, uzatmayı da sevmiyorum. Çünkü çok konuşuyor Türkiye'de insanlar. Gerçekten çok konuşuyorlar. Ama icraata gelince herkes yatıyor. Madem böyle bir şey görüyordunuz o bakanlarla birlikte istifanızı açıklasaydınız. Deseydiniz ki kardeşim benim böyle bir pisliğin içinde yerim yok. Bu insanlara ben güvenmiyorum. Olabilir siz kafanızda iddialar konusunda tamamen mutmain olmuş olabilirsiniz. Şunu diyebilirdiniz ben yokum kardeşim. Bu insanlar yürüyorsa ben yokum. Niye yapmıyorsunuz bunu? Ya niye yapmıyorsunuz? Ya ben bunu anlamıyorum. Ama herkes bugün çıkıp acayip böyle sistemsel sorunlardan bahsediyor. Atatürk seviciliğinden bahsediyor falan filan. Geç ya bunları. Ya bu soruyu sormak değil midir asıl olan? Niye içinde yer alıyorsun kardeşim? Bu hareket kirlendi. Ben yokum. Eyvallah deyip çık. Niye yapmıyorsun bunu? Ha şunu söyleyebilir. Ben işte hareketi savunmak için devam ettim. Hadi ona da eyvallah. Genel başkanlıktan, başbakanlıktan alındıktan sonra o zaman niye yapmadın? Bak hepsi gelip aynı yere denk geliyor. Hepsi aynı yerde kalıyor görüyor musunuz? Bir zemin var. O zemini insanlar din üstüne kurduklarını düşünüyorlar. Bunun dinle, diyanetle falan alakası yok. Ya bu bir çıkar birlikteliği kardeşim. Bu bir şirket evliliği. O yüzden ayrılamıyor kimse. Ve pislik o kadar yapışmış durumda ki gazetecisi, bürokratı, herkes üst üste birbirine yapış yapış kenetlenmiş durumda. Aralarından birini çektiğinde yapışık olduğunu bildiği için, başkası da geleceği için öbür taraftan iyice abanıyorlar. Sıkıntımız bu bizim. Yoksa burada çıkmış yani çözüm, yolsuzluk sistematik, çözümü de sistematik olmalı. E yapın. Niye yapmadın ya? Senden başlasaydı. Ahmet Hoca senden başlasaydı. Sen deseydin kardeşim ben yokum. Ben gidiyorum. Yokum ya ben böyle bir ilişkinin içinde. Burası çok kirlendi. Yapsana. Üzerinden bu kadar zaman geçtikten sonra 8 sene sonra niye söylüyorsun bu lafı? Hani şimdi insanlar diyorlar ya böyle bir kampanya başladı. En güvenilir gazeteci geç bunu ya. Ya o günde bugün de söylediklerini karşılaştırın gazetecilerin. Sizin için güvenilirliğin ölçüsü bu olsun. O ne diyor, bu ne yapıyor falan geçin bunları. O günde yeri belli olsun insanların, bugün de yeri belli olsun. Yeri geldiği için söyleyeyim. Hani bundan çünkü hiç böyle gocunmuyorum. Gerçekten gurur da duyuyorum ayrıca. Sadece bu insanların arasında değil, kendini sosyal demokrat sol olarak tanımlayan insanlar arasında da. Benim burada yaptığımın gazetecilikle bir alakası yok onlara göre. Ben bunu biliyorum. Umrumda bile değil. Çünkü onlar böyle tanımlamıyorlar bu hikayeyi. Ama nasıl tanımladıklarını da söylemiyorlar. E ama yaptığına bak. Kardeşim aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bu kadar net. Görünür kişinin rütbeyi aklı eserinde. Ne yaptıysan onda görünüyor zaten. 8 sene önce bunu söylüyorsun. Ya eyvallah de git. Git. Siyasette işinin bitmediğini düşünüyorsan benim yaptığımı yap. Ben eyvallah deyip çıktıktan sonra benim gazetecilikte işim bitmedi kardeşim. Ben bunu yapacağım diye bir iddiayla başladım bunu. Sen de yapsana. 8 sene sonra bu lafları söylemek bunlar hikaye ya. Büyük hikaye hem de. Bak kalıbımı basarak söylüyorum bir kez daha. Bugün af çıksın partiden. Yani denilsin ki evet ya partinin ilk kuruluş temel ilkelerinde bir takım sapmalar oldu. Biz 2001 Ağustos'unda bu partiyi kurduğumuzda böyle şeyler düşünmüyorduk. Size okuduğum hani parti ilkeleri, temel ilkeler tüzük kitabı vardı ya hatırlıyor musunuz? Ona baksanız Adalet ve Kalkınma Partisi dünyanın bir numarası. Biz ona geri döneceğiz. Ya sizde de sıkıntı yaşadık ama buyurun lütfen. Buyurun yani sizin yeriniz burasıdır dese. Herkes koşarak gidecek. Ya bunu bilmiyor muyuz? Niye anlatıyorlar burada? Hikaye ya bunlar. Sorun sistematikmiş, çözümü de sistematik olun. Ya bırak geç bunları kardeşim, geç bunları. Ahmet Davutoğlu görevden alındığı gün, bak burada sıkça söylüyorum. Ben iddiayla söylüyorum. Pek çok insanın, siyasi analistin böyle çok ağır abiler, ablalar var ya, acayip ahkam kesiyorlar. Yani ben hayatımda mesela bir kez Adalet ve Kalkınma Partisi'nin herhangi bir organizasyonunda görmedim. Bir AKP anlatıyor. Diyorsun ki ulan nereden biliyor bu? Vay helal olsun. Yemin ediyorum ben 20 yıldır izliyorum partiyi. Şu yaptığı analizi, hani idrardan karakter tahlilini ben yapamam. Böyle abiler var ya. Onların yaptıklarından çok daha iyi siyasi analiz. Bugün bu sabah bunu okuduğumda bir kez daha geldi aklıma. Helal olsun dedim. Benim oğlum şu anda 17 yaşında. Ali. Ahmet Davutoğlu kongrede görevden alınıp yerine Binali Yıldırım getirdiğinde bana demişti ki baba, Erdoğan neden Ahmet Davutoğlu'nu işten çıkardı? Bak bugüne kadar duyduğum en iyi siyasi tahlillerden bir tanesi bu. Çünkü orada yapılan bir işten çıkarmaydı. Doğru söylüyor Dalia. Bugün hala doğru söylüyor. E bu çocuk bunu gördüğü zaman 12 yaşında falandı. E şimdi bu olmamış gibi biz ne yapacağız oturup böyle? Ya çok doğru söylüyor Ahmet Davutoğlu ya. Lan hakikaten çok doğru söylüyor ya adam ya. Evet valla. E yapsaydınız o gün elinizi tutan yok ki Ahmet Bey. Çıkın deyin ki yani ben bu kirliliğin içinde yer almak istemiyorum kardeşim. Ben olmam. Böyle bir şey yapamam ben. Ben böyle anılmak istemiyorum. Niye demiyorsunuz? 8 sene sonra ne kadar kolay değil mi böyle? Salla. Otur ahkam kes. Ya geçeceksiniz bunların hepsini bir zahmet geçeceksiniz. Artık bu toplum bunu yemiyor. İlk yayından sonra çok güzel bir yani mailler geliyor ama çok güzel bir mail aldım. Adıyaman'da, Adıyaman Üniversitesi'nde 2019'un Kasım'ın başıydı. Yani böyle 4 Kasım, 5 Kasım falan gibi. Tam tarihi hatırlamıyorum, yalan olmasın ama Adıyaman Üniversitesi'nde bir söyleşiye, Avrupa Birliği'nin düzenlediği bir program içinde bir söyleşiye gittik. Avrupa Birliği'nin Türkiye delegasyonunun başındaki büyükelçi de bizimle beraberdi. Orada bir söyleşi yaptık üniversitenin içinde. Hem de çok böyle hakikaten şık, çocukların katılımıyla, o kadar böyle iyi sorularla yönlendirerek falan. Adıyaman Üniversitesi'nin rektörü vardı, vali geldi. Onlarla birlikte herkesin olduğu bir ortamda çocuklar çatır çatır sorular sordular. Hep beraber elimizden geldiği kadar yanıtlamaya çalıştık soruları. Şimdi orada çıkışta bana bir gencecik bir kızın söylediği söz, sizinle paylaştım işte. Gelip bana dedi ki Ünsal abi, benim en çok rahatsız olduğum şey, ya ben kapalıyım diye beni AKP'li zannediyorlar. Ben sosyalistim kardeşim dedi. Benim neye inandığım kimse bilmeden ahkam kesiyor. Bakın çok yanılıyorsunuz diye söylüyorum. Yani bugün zannediyor ki Türkiye'de mütedeyyin oy verenler kendi çocukları da paşa paşa götürüp AKP'ye, Saadet'e oy verecek. Ya çok yanılıyorsunuz. Çok yanılıyorsunuz. Çocuklarınızı hiç tanımıyorsunuz. Çünkü siz aynı zeminde hareket ediyor zannediyorsunuz. Öyle bir şey yok. O çocukların bambaşka bir dünyası var. Yapılan yolsuzlukların hepsini görüyor onlar. Siz onları şunlara benzetiyorsunuz. Hani nargile kafelerde ağzında emzik gibi gezen, paçaları diz kapağının altına toplanmış, kalın bileklerinizi böyle mokasen ayakkabıların içinde gözümüze sokan, acayip sakalları lazerle alınmış tipler var ya, onlar değil o çocuklar. Onlar o grup zaten. O grup tabaktan pudra şekerini çekiyor zaten, çıkartıyor o yapacağını. Onun siyasetle falan alakası yok. O çıkar birlikteliğin içine girer miyim diye düşünüyor. Ama öbür tarafta düşünen, okuyan, yazan insanlar var. Kendi tercihleriyle böyle inanıyor, böyle giyiniyor. Kime ne kardeşim? Ama çok yanılıyorsunuz. Çok. Yani o çocuklarla ilgili yanlış düşünüyorsunuz. Onlardan bir tanesi, yani isminin açıklanmamasını istiyor. O yüzden yazmıyorum ama o kadar güzel yazmış ki derdini. O kadar güzel yazmış. Diyor ki Adıyaman Üniversitesi'ndeki, yani mealen söylüyorum size, Adıyaman Üniversitesi'ndeki arkadaş kendini sosyalist olarak ifade edebiliyor. Ya ben lezbiyenim. Ben lezbiyenim. Ailem kabul etti. Ama ailem çıkışı bulamadığı için aile içinde bunun kalmasını istiyor. Ya kardeşim 24 yaşında burada anlattığına göre o kız arkadaşım, buraya yazan sevgili arkadaşım, adını böyle söyleyeceğim, zort diye ağzından kaçacak diye korkuyorum bir yandan. Yani ismini söylesem 1 milyon tane vardır da olsun. Onun isteğine saygı gösterelim. Ya çok yanılıyorsunuz. O çocukların hayallerini bilmiyorsunuz. O çocukların kafalarını bilmiyorsunuz. Yaşadıklarını nasıl değerlendirdikleri konusunda ufacık bir fikriniz bile yok. Siz zannediyorsunuz ki sizin annelerinizin, babalarınızın yaptığı gibi onlar kime oy verirse biz de devamında ona oy verelim. Ya öyle bir şey yok. Yok güzel kardeşim, inanmıyor musun? Bak Ahmet Davutoğlu'nun şimdi anlattığı bu 17-25 Aralık olayları var ya, 2013 yılında Gezi'ye bir dön bak. Bir bak derim ben sana. Yani aklının bir kenarına yaz. Ama o çocuklara böyle bırakma kendini yani bir anda. Çünkü onlar öyle düşünmüyorlar. Tatavayı çok yaptım, özür dilerim, kusura bakmayın, zamanınızdan çaldım. Dün Ayhan Bilgen tahliye oldu biliyorsunuz. Adli kontrol şartıyla birlikte Berfin Özgü Köse, Can Memiş ve Cihan Eral Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşmaya mahkeme heyeti de yarına kadar ara verdi diye bir başlık atılmış. Günün en sevindirici haberi. Ya Boğaziçi öğrencileri çok doğru Süheyla Hanım. Hay yaşayın. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine bakın. Direnen akademisyenlerle birlikte neler yaptığına bakın o çocukların. Ya sakın sakın çok hata yapıyorsunuz. Diyanet İşleri Başkanı'nın bas bas bağırmasına bakın. Türkiye'de ateizm, deizm yükseliyor diye bağırmasına bakın. O çocuklar var ya, işte anlattığınız sizin çocuklarınız. Ve bugün yaşanan ortamdan dolayı böyle kararlar veriyorlar onlar. Bir günde 1 milyon, dün Fahrettin Koca 1 milyon 120 bin seviyesine çıktı günlük aşılama miktarının. Bu son derece sevindirici bir şey. Bu arada bir örnek, bilgi. Dünden beri ben hesabımda hiç geri adım atmadan, bakın açıkça da söylüyorum bunu. Bu aşı karşıtları falan var ya, antin kuntin şeyler yazanlar. Yemin ediyorum ben takır takır engelliyorum. Hiç umurumda falan da değil. Yani bu bizim özgür irademiz. Bir hanımefendi çok güzel bir şey yazmış. Diyor ki Yusuf Bey, ben diyor aşı karşıtlığına, aşıya inanmadığım için olmuyorum. Ben diyor yeterince deney yapılmadığını düşünerek ayrıca sporla uğraşıyorum. Özür dilerim, isminizi unuttum. Yani sosyal medyada, Twitter'da yayınlanmış durumda görüşünüz. Merak edenler oradan bakabilir. Ben diyor yeterince deney yapılmadı. Geleceğini görmediğim için ve sporcu olduğum için sağlıklı olduğumu düşündüğüm ve bu hastalığın bana çok dokunmayacağını düşündüğüm için aşı olmak istemiyorum. Hanımefendi, bu düşünceyle olacak bir şey değil. Ben hesabınıza baktım. Acaba hani bir sağlık çalışanı mısınız? Doktor musunuz? Hemşire misiniz? Eczacı mısınız? Böyle bir şeyiniz yok. Ben çok güvenmeyin derim. Öyle bir şansınız yok yani. Ben inanmıyorum. Gerekçe ben inanmıyorum ya, öyle olmaz. Eğer hekimseniz, hemşireyseniz, eczacıysanız, gerçekten bununla ilgili bir eğitim aldıysanız yaptıklarınıza ilişkin bir şey söyleyin. Ona ben de varım. Ama ben inanmıyorum demek de olmuyor işte. Ayrıca siz aşı olmayarak toplumun tamamının tehdide maruz kalmasına devama yol açıyorsunuz. Onun için ben hiç yemin ediyorum gözünün yaşına bakmıyorum. İşte farklı görüşlerden olmak diyorsun, engelliyorsun. Evet engelliyorum. Ya bu görüş değil kardeşim, böyle görüş olmaz. Sen bu toplumu tehdit ediyorsun. Avrupa'da yaşanan en büyük çiçek salgını sırasında, bunu anlatmıştım takımdan ayrı düz koşuda. Salgın kitabının içinde de var bu. Ya çiçek hastalığını kabul etmeyenler, bakın o dönemde çip mip yok ortada. Hani aşağıdan yapıştırıyor, ondan değil. Öyle şeyler çıkartılıyor ki, işte sana zerk edilen aşıyla birlikte senin erkekliğin yok edilecek, üreme doğurganlığın düşecek falan diyerek aşı karşıtlığı o dönemde de yayılıyor. Ve bu çiçek hastalığının yüzlerce yıl devamına yol açıyor. Bugün yaşadığımız bundan farklı bir şey değil ki. Ya yapmayın gözünüzü seveyim ya. Böyle tuhaf bir şey yani, ben kendimi burada konumlandırıyorum kardeşim. Ben burada konumlandırıyorum. Ben olmayacağım ya ana. Olma. Kendi başına bu hastalığı atlatabileceksen ama halk içine çıkmadan ne yapıyorsan yap ya. Ama toplumun içine karışıyorsun. Sen hastalığın toplumda yayılmaya devam etmesine yol açıyorsun. Süper taşıyıcı diye bir şeyden bahsedildi. Üstelik 1,5 sene önce bahsedildi. Denildik kardeşim, kendine belirti göstermeyebilir ama ultra bulaştırıcı bunlar. Ya onlardan bir tanesiysen, aşı olmadın sen. Aferin, biz de çekelim seninle birlikte. Yok öyle ama. Hiç öyle bir durum yok kardeşim. Görüşmelerin sonucu ortaya çıktı. En net başlığı Gazete Pencere atmış. Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeler gerçekleştiren Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, sosyal medyada partisine yönelik eleştiriler sıralayarak yeni yönetim hedefiyle gelecek kongreyi işaret etti. Asiltürk, yeni yönetimle Cumhur İttifakı cephesinde yer alacaklarını söyledi. Saadet yönetimi ise yetkili kurullar ve karar organları bellidir diye konuştu. Vallahi doğru. Çok net bir şekilde. Hayır değil efendim. Mentiri, normalde size cevap vermem ama çok önemli bir konu olduğu için söyleyeyim. Bu kadar kısa sürede aşı bulunması garip değil mi? Değil. Neden değil biliyor musunuz? Bilim insanları bunu defalarca anlattılar. Bir kere de haddim olmadan ben anlatayım. Çünkü bu zaten devam eden bir çalışma. Bugün bizim yaşadığımız COVID-19 denilen virüs, geçmişte SARS'la, MERS'le varlığını gösteren, üzerinde çalışmalar yapılan bir virüs zaten. Ve orada hani bahsedilen bu aşıların üretildiği ortamlar dün akşamüstü kurulup ertesi sabahta aşı bulduk diye çıkmış kurumlar falan değil. Hatta devamında Uğur Şahin'in açıklamalarından da görebilirsiniz. Birkaç seneye kadar üzerinde çalışılan kanser aşılarının da çıkması planlanıyor. Ya dolmayın, goy goya gelmeyin. Çok saçma bir bahane bu. Bir günde çıktı, çıkmadı, bir günde falan çıkmadı aşı. Bu çalışılıyordu zaten. Siz, biz, dünya sarsı mersi yaşarken, uzak doğuda insanlar takır takır ölürken biz yaşamadık. Çünkü biz virüs o dönemde bu bulaşıcılığa sahip olmadığı için görmedik. O yüzden bilmiyoruz. Ama dünyada bu işle uğraşan bütün kurumlar o günden beri çatır çatır çalışıyorlar. Dün akşamüstü bulunmuş falan değil bunlar. O enstitülerde hemen lap diye kurulmuş yerler değil. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Aşağıdan yazılanları görüyorum. Özgen, bakın, ağır geçirdim, kronik bronşitim var. Çok şükür kavuşturana ilk doz aşımı oldum diyor. Ya yapmayın bu. Hani nasıl bir kafadır, ben gerçekten anlamak istemiyorum. Ciddi söylüyorum, ben hayatımda böyle insanları istemiyorum ya. Vallahi kim olduğunun bir önemi yok. Ben hayatımda istemiyorum böyle insanları. Biz 2021'in 21. yılında bununla uğraşıyor olmamalıyız. Biz başka bir şey konuşmak zorundayız ya. Hala buna direnen insanlar var. Hala ısrarla dedikliyorlar. Erdoğan memnun, Bahçeli zehir zemberek. Erdoğan dostu Amerikan Başkanı Joe Biden'la görüşmesini son derece yararlı ve samimi olarak nitelendirdi. Cumhuriyet İttifakı, Cumhur İttifakı olacak o ya. Cumhur İttifakı'nın ortağı Bahçeli ise ABD yönetimine zehir zemberek suçlamalarda bulundu. Bahçeli, Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken için ya cahil ya küstah, yüzsüz tanımlarını kullandı ve Türkiye'nin kuyusunu kazıyorlar suçlamasında bulundu. Beyefendi, ben adını anmak istemiyorum, gazete haberinde okudum. Yani orada öyle yazdığı için. Ama bir gün önce, sadece dünden bir gün önce Yeni Şafak gazetesinin manşetine bakabilir, bebek katili olmakla suçluyorlardı. Yani doğru yoldasınız. İlginç ama ilk kez. Didim Belediye Başkanı'na saldırı. Bakın, bu haber sosyal medya üzerinden duyuruldu. Haberin bir yere yerleşebilmesi bile çok tuhaf. Bugün size Abdülkadir Selvi'nin yazısından bahsetmeyeceğim dedim ama bir yerini özellikle bu yayına bırakmıştım. Onu unuttum. Orayı söyleyeceğim sadece. Aydın'ın Didim ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve şahsi avukatına kimliği belirsiz kişiler tarafından beyzbol sopalı saldırı gerçekleşti. Başkan Atabay ve avukatı saldırıda yaralanırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Atabay, saldırının daha önce tartışma konusu olan Didim'de İkiz Kuleler olarak adlandırılan ve önceki günün mühürlenen otelle ilgisi olduğunu söyledi. Şimdi Didim Belediye Başkanı ile ilgili çok fazla iddia gündeme getirildi biliyorsunuz iktidar gazeteleri tarafından. Tecavüz suçlaması yapıldı, işte belediyede şunlar oluyor, bunlar oluyor yazıldı. Bütün bunlara karşı oradan net bir şey çıkamadı ortalığa. Şimdi bu olunca insanın beyni bir bulanıyor. Yani haberlerin o bölümü yok, bu bölümü var. Şiddet olayıyla gündeme geliyor bu kez. Abdülkadir Selvi yazısının içinde bir şeye değiniyor. Diyor ki, ya diyor, dikkatinizi çekti mi? HDP haberleri bir anda diyor bıçak gibi kesildi diyor. Eskiden diyor hani hocanın, Mithat Sancar'ın yaptığı açıklamalar en azından konuşulurdu falan, kesildi. Söylesene. Ya hiçbir şey olmazsa sen yaz. Yaz kardeşim. CNN yönetimine söyle, Hürriyet yönetimine söyle. Ya önemli adamsın sen. Söylesene onlara, biz niye yapmıyoruz diye. Söylemeye çalıştığı ne biliyor musunuz? Yani şairin burada anlatmak istediği şey. Ya diyor, bu Millet İttifakı içinde HDP'nin görünürlüğünden vazgeçildi. Bu diyor, yani bizim uğraştığımız şeye darbe vuruyor diyor. Çünkü HDP ortada olduğu müddetçe darbe vuruyor ona diyor. Yaptır. HDP'nin de haberleri yapılsın. Mutlaka yapılmalı. Bir hak teslimi. Şu anda var ya, HDP'yi çok büyük bir açmaza sürükledi Kemal Kılıçdaroğlu. Yaptığı çok net bir satranç hamlesiyle. Çok büyük bir açmaza sürükledi. Burada ısrarla şu Cumhurbaşkanı adayı tek aday mı olacak, işte ortak aday mı, özür dilerim, tabii ki tek aday olacak da, ortak aday mı olacak, partiler kendi çıkartacak, ikinci turda mı belirginleşecek tartışmasının içinde HDP ile ilgili cümleleri geride bırakarak HDP yönetimine çok net bir mesaj verdi. Bak, burada bu ittifakın içinde olman gerekmiyor ama şunu unutma, ilk yayında konuştuğumuz hikaye var ya, ittifak milletin kafasında kuruldu. Ben ilk kez geçen sene kullandım bu yayında bu sözü. Milletin kafasında ittifak kuruldu. Sen çatını istediğin yere kur. Hiçbir önemi yok. Bak, zerre kadar önemi yok bunlarda. Ama burada atmak zorunda olduğun adımı gör. Şimdi HDP yönetiminin kucağına bıraktı topu ve dedi ki, bundan sonra sende. HDP'yi kapatmak çözüm olur mu? Necla Hanım sormuş. Olabilir mi ya? Parti kapatmanın dünyanın en abuk işi olduğu görüldü defalarca. Ne fark eder ki? HDP'yi kapattın, ZODP kuruldu. Ne değişti? Bu önemli değil. 21'inde Anayasa Mahkemesi'nde görüşme var 21 Haziran tarihinde. Yani bir şey kalmadı işte. Bugün 16'sı, 5 gün sonra. O görüşme sırasında Abdülkadir Selvi de bugün hatırlatmış. Diyor ki HDP'yi diyor, yani şöyle düşünün diyor. İlkinde Anayasa Mahkemesi görüşmeyi reddetmişti evrak eksikliği nedeniyle. Şimdi de diyor teorik olarak davayı reddetmesi mümkün. Ama diyor bunu yapar mı? Hemen diyor bunun gerçekleşmeyeceğini bilin diyor. Yani rapor dağıtılacak, izlenecek, incelenecek. Şairin burada anlatmaya çalıştığı şey şu. Altantan'ın çıkışını buna bağlayın. İlk yayında o yüzden anlattım özellikle. Hani arada böyle ortak unsurlarla yakınlaşmalar olur, pazarlıklar olur, gelinir gidilir. Yani. Ya var ya, yani hiç bitmiyor kardeşim. Şu fırfırlar asla bitmiyor Türkiye'de. Yemin ediyorum. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kavanoz'la yaptığı yayın, bugün yine Selvi de o Kavanoz'a değinmiş, bence önemliydi ama demiş, yani bir ayakkabıyla çıksa daha iyi olmaz mıydı yani falan. Hiçbir şey beğendiremiyorsun ya. Diyor ki, CHP İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi var iddiasının peşini bırakmıyor. Kılıçdaroğlu iktidara seslenerek bu sahtekar edepsiz adamı merak etmiyor musunuz? Sadece biz mi merak edeceğiz diye sordu. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rüşvet alan siyasetçiyi çok iyi bildiğini, o kişinin AK Parti'nin kilit noktasında olduğunu söyledi. Kilit. Öyle bir şey işte, neyse. Öyle demiş o. Vallahi merak etmiyorlar sanırım. Ama daha ötesini söyleyeyim. Ya bunu her şeyin dışında tutacak çok acayip bir açmaz var ortada. Bu iddiayı gündeme getiren Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı. Bak hala bu ülkenin savcıları harekete geçmiş falan değil. Hala. En son elimizdeki söz ne? Savcı çağırır, ben de onu açıklarım, değil mi? Bu kardeşin de ne demişti ertesi sabah? Savcı seni çağıramaz. Teorik olarak mümkün değil zaten. Onu bildiğin için böyle söylüyorsun. Ama bu ülkenin savcıları hiçbir şey yokmuş gibi havaya bakıp ıslık çalıyorlar. Yani bu kadar net. Herkes hiçbir şey yok ya, püripak devam edebiliyoruz biz. Cumhuriyet gazetesinin manşetine bakalım. Taliban'la baş başa. Bugünün manşet haberi, diplomatlara göre Biden Türkiye'nin Rusya ve Çin'e kayışını durdurdu. Afganistan'sa büyük risk. Hüseyin Hayatsever bir takım görüşmeler yapmış Profesör Mustafa Türkeş'le. Karadeniz'deki giderek ısınan ilişkilerin Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirebileceğini, Biden'ın bu dostluktan böyle bir çıkar sağlayabileceğini söylemiş. Eski Büyükelçi Faruk Loğlu'na da sorulmuş. O da sorunlar sürüyor, yeni sayfa açılmadı demiş. Doğru bir teşhis. Mia Seyitnur'un bugün bir haberi var birinci sayfada. Yeşil, hatırlıyor musunuz? Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım. Benim kuşağımın insanların da Susurlu'yu yaşamış herkes de. Bu bir kalıp. Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım. Diyor ki Mia Seyitnur, kara para akladığı iddia edilen Sezgin Baran Korkmaz'ın aleyhine ifade verdiği için silahlı saldırıya uğrayan eski ortağı Bereket Öner dikkat çeken bir isim verdi. Öner, Korkmaz'ın adliye ve emniyet işlerini Bedirhan Esenliğin takip ettiğini söyledi. Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu olarak bilinen Esenliğin adı Musa Anter cinayetiyle Akın Birdal'a saldırıda da geçmişti. Kimler kimlerle birlikte, değil mi? Aynılar aynı yerde. Hiç değişmiyor. Mahir Çayan çok haklı. Hala haklı. Ölümünün üzerinden geçen yıllara rağmen haklı ve hep haklı olacak. Aynılar aynı yerde. Herkes birbirini takip ediyor. Çünkü o pislik var ya, diyorum ya, birbirlerini yapıştırıyor. Birini çektiğin zaman arkasında en az biriyle geleceği için kimse kimseyi bırakmıyor. O ilişki devam ediyor, yapış yapış. Onun için söylüyorum, bu olay Susurluk'tur, ikinci Susurluk'tur. Daha büyüğüdür, ortada bir kamyona çarpmış Mercedes yok. Ama onun dışında her şey ortada. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 milyon avro kimin için istendi sorusunu gündeme getirmiş gazete birinci sayfada. Ve burada da aynı iddia tekrarlanıyor. Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyi Erdoğan da biliyor dedi Kemal Kılıçdaroğlu diye. Bakalım. Ha, bu Didim Belediye Başkanı'na Ahmet Deniz Atabay'a yönelik saldırıda 7 kişinin gözaltına alındığı burada haber olarak biliniyor. Birine ruhsat vermediğimiz için yapıldı. Gazeteci Özışık kardeşlerinde içinde olduğu bir çete var. Çetelere izin vermeyeceğiz diye konuşmuş Özışık. Bakacağız. Göreceğiz. Göreceğiz kardeşim. Özışık diyorum. Atabay. Deniz Atabay. Ahmet Deniz Atabay. Onun için. Bakalım. Gelir de yok, dağılım da. Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün yayınladığı yaşam kalitesi raporu bu. Deniyor ki, TÜİK'e göre en yüksek gelire sahip %20 dışında tüm kesimlerin geliri düştü. En zengin 10 kişiyle en fakir 10 kişi arasındaki gelir farkı 14.6 kat. Şöyle söyleyeyim size, ilk yayında söyledim. Dün sevgili Ali Orhan Yalçınkaya da dün o rapor üzerine çalıştı. Dün onunla da bunu konuştuk. En zengin, Türkiye'de gelirin en büyük payını sahibi olan %20'lik grupla en az gelir elde eden %20'lik grup arasında 8 kat fark var. %20'si bu ülkenin ya. Ya kardeşim, çok büyük bir durumdan bahsediyoruz. Çok sakat bir durumdan bahsediyoruz. Hani diyorlar ya işte, benim çocuğum, o da bu ailede yetişti ya, o da götürür paşa paşa oyunu verir. Nah verir. Öyle bir şey olmayacak. Bak, bu yüzden olmayacak. Çünkü o çocuklar bunu görüyor. Neden görüyor biliyor musun? Bak, üniversiteye gidiyor mesela. Canını dişine takmış. Ailesi boğazından kısmış, dershaneye yollamış, işte iyi bir okulda okutmaya çalışmış, her neyse. O çocuk üniversiteye gidiyor. O çocukların sizin iktidarınızda 19 sene içinde üniversite okuyanları, üniversiteden mezun olanları ama daha acıklısı işsiz kalanları milyonlara ulaştı artık. O çocuk bunu görmüyor mu? Görmeyecek mi sizce? Ya ben niye işsizim diye düşünmeyecek mi o çocuk? Ben niye işsizim? Annem bu insanlara oy verdi. Babam verdi. Ben 18 yaşımı doldurduğum için bana dediler ki sen de ver. Ben de verdim. Sonra baktım ki ulan benim dedem, babaannem, anneannem hepsi bunlara oy veriyormuş. Hayatımızda bir şey değişmedi. Görmüyor mu bu çocuklar bunu? Ya o kadar kazca bir yorum ki bu. Acayip hem de. Bir de Figen Atalay'ın burada bir eğitim raporu var. Çok acıklı bir haber. Gerçekten çok acıklı bir haber. Eğitim reform girişiminin raporuna göre okuldan ayrılma riski en yüksek grubu kırsalda yaşayan anne babasının eğitim düzeyi düşük, kalabalık ve yoksul ailelerde yaşayan kız çocukları oluşturuyor. Şaşırtıcı değil ama 2019 yılının rakamlarıyla o dönemde yoksul olarak görünen çocukların oranı %1.1 artarak 7 milyon 417 bine ulaşmış. Yoksul bu çocuklar. Yoksul. Görmüyor mu bu insanlar? Siz daha öyle kendi aranızda yapın. Cumhur İttifakı'na biz katılacağız yani. Ayrılacağız, oraya geçeceğiz biz. Tabii geçin yani. Buyurun lütfen. Sabah size dediğim şey başlıyor şimdi iktidar gazeteleri. Şuşa'dan dünyaya buradayız mesajı. Ermenistan işgalinden kurtulan Karabağ'da tarihi adım. Aliyev'le Şuşa beyannamesini imzalayan Başkan Erdoğan. Başkan dünyaya meşaz verdi. Meşaz iletisi yaptı. Meşaz iletili taşıma yaptı. İki kardeş ilkenin küresel rolü artacak. Ya çok güzel bir görüntü var sosyal medyada. Üstelik İletişim Başkanlığı'nın kendi paylaştığı görüntü. İlham Aliyev otobüste Şuşa'ya gidilirken oturuyor. Hemen ön koltukta da yani 1 ve 2 numaraları almış o. Herhalde uzun yol tutuyorsa öyle alırlar genelde onları. Şoförü de göreyim, uyuyacak mı bakalım diye. Sabaha kadar örgü ören teyzeler olur orada. Bir yandan da gözlüğün üstünden şoförü keser. Şoför böyle uyumasın falan diye. Arada şoför sigara içtiğinde hop falan der. Yalandan bakar ki şoförün hareketleri ağırlaşmış, muhabbet açar. Yavrum anam baban nereli falan diye dalar mevzuya. Orada oturuyor Erdoğan. Ve orada diyor ki buranın diyor işlerini diyor. Buranın işlerini diyor Azeri kardeşlerimiz mi yapıyor? Ya orası Azerbaycan, normalde öyle olmalı değil mi haliyle? Hani bu gidip Paris'te buradaki işleri Fransız kardeşlerimiz mi yapıyor diye sormak kadar abuk. Ama bilerek soruyor orada. Diyor ki İlham Aliyev, yok yok diyor, burada Cengiz de var, Colin de var, Limak da var diyor. Aa diyor, Cengiz de mi var burada diyor. Demin beni aradı, neredesin dedim, şantiyedeyim dedi diyor. Biz niye bu diyaloğu yaşıyoruz? Bunun üzerine o da diyor ki, onlar her yerde zaten diyor. Biliyoruz işte, biz de onu söylüyoruz ve soruyoruz, niye ulan? Niye? Niye onlar her yerde? Yok mu bu ülkenin başka iş adamı? Başka taahhüt işinden anlayanı yok mu? 5 tane mi çıkartabildi bu ülke? Evet, işte Zeynep Yıldız'ın söylediği, diğer yolcular da güvende hisseder. İlk mola yerinde o teyzenin güvenilir olduğunu nereden anlarsın? Kalkmaz o. O otobüs boşalır, öyle kalkar. O yüzden dersin ki tamam, bu 24 saat nöbette. Buradan İstanbul'dan Batman'a gidelim, teyze uyumayacak. %100. Bırak. Türkiye düşmanları erken seçim safında. MHP'li, geçelim bunu. Çok saçma bir laf ya. Çok saçma bir laf. Burada adını asla anmayacağım. Siyaseten hiçbir işe yaramadığını düşündüğüm lider demiş ki erken seçim isteyenler, onlarla ilgili konuşuyor. Türkiye düşmanlarıdır. Alakası yok. Alakası yok. İddiayla söylüyorum, sizden daha çok seviyorum bu ülkeyi. Ve erken seçim istiyorum. Alakası yok. O kadar alıştınız ki insanların ses çıkartmamasına. Alakası yok. Ben çok seviyorum bu ülkeyi. Sizden daha çok sevdiğimden de adım kadar eminim. Ve erken seçim istiyorum. Çünkü yürümüyor bu sistem. Sözcü 10 milyon euro kim için istendi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri. Bu iki firari tosuncuk neden hala yakalanmıyor? Todex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ve Sığır Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın. Hatırlıyorsunuz değil mi tombulu? Lan ne gülmüştük çocuğa be. Vallahi bebeğe. SBK'ya çağrı. SGK kadroya. Yok, SBK, Sezgin Baran Korkmaz. Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Veys Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği konuşmanın kaydını dinlediğini yazdı. Korkmaz'a kaydı savcılığa ver çağrısı yaptı. Ben de haddim olmayarak bir çağrıda bulundum. Gazeteciysen sen, o gazetecilere ilişkin de laf duymuşsun. Söylesene kimler Sezgin Baran Korkmaz'ın bugüne kadar yemledikleri. Söylesin. Ya gazeteciyim diyorsun kardeşim. 1996-2002 yılları arasında aile şirketinde profesyonel çalıştım. Sonra gazetecilik yaptım diyorsun. Yap. Anlat bilelim. Dünden beri o kadar çok mail geliyor ki. Mesela dün bir hanımefendi şöyle bir şey yazmış. Yayını izliyorsunuz. Kusura bakmayın, çok üst üste mail geldiği için bulamam şimdi yazdığınızı ama yayını nasıl olsa izliyorsunuzdur. Ya Ankara'da diyor, İncek'te, değil mi? Ankara İncek'te, evet. Melek Hanım'ın diyor. Melek Hanım'ın çiftliğinde hafta sonu kahvaltısında ağırladığı, akşam yemeklerinde ağırladığı gazeteciler kimlermiş? Bir sorun Ünsal Bey. Siz söyleyin biliyorsanız. Melek Hanım dediği Melek İpek. Akın İpek'in annesi. Onun bir çiftliği varmış İncek'te. Hani ben bilmiyorum, hiç gitmedim ama orada gazetecileri ağırlamış. E buyurun. Şimdi Melek Hanım FETÖ'nün bir numarası olarak gösteriliyor biliyorsunuz bugünün iktidarında. Doğru mu? E söyleyin biliyorsanız. Vallahi ben bilsem söylerim. Çok ciddi söylüyorum, söylerim. Biliyorsunuz tavrımı. Gidip derim ki kardeşim, bugün bunlar FETÖ'cü diye arkalarından atıp tuttuğun insanlarla yemek yedin. Hiç utanman yok mu lan senin? Ben bunu söylerim. Siz de söyleyin. Böyle bir mail atmak çözüm değil yani. Bunu bir araştırın Ünsal Bey. Ben niye araştırayım? Biliyorsanız siz söyleyin. Benim araştırmamı gerektirecek bir durum değil bu. Evet, işte Hasan Açman'ın söylediği Melek Anne. Melek Anne diyorlardı. E şu anda yalnız bıraktılar o insanları. Ya kardeşim, iyidir kötüdür, bana ne? Ama siz Melek Anne diyordunuz o kadına. Hayatımda bir kez gördüm. Yerini de anlatayım size. LÖSEV'in, ya sevgili Hülya yayında olsa, LÖSEV'in genel koordinatörü, keşke o Hülya Ünver, o anlatır. LÖSEV'in bir yemeğinde... Ben Habertürk Televizyonu'nda temsilciydim. Şimdi birlikte katıldık. 2010 yılı olması lazım. 2010 yılı mı yoksa 2011 mi? Yani o ikisinden bir tanesi. LÖSEV'in yemeğinin bağışçı konukları arasındaydı. Sadece orada gördüm. Bir kez. Ama bak, bir hanımefendi diyor ki Ankara İncek'te. Ya isim konum veriyor resmen. Burada diyor yemekler düzenledi, kahvaltılara çağırdı. Çiftliğinde ağırladığı gazeteciler kim? Bilmem. Ben sadece şundan eminim, kalıbımı basarak söylüyorum. Bilsem kim olduğunu 30 saniye durmadan söylerim, bunu biliyorsunuz. Ama o insanların hepsi bugün AKP'nin yanında olan insanlar değil. Bak, kalıbımı basarak söylüyorum size. Bugün çok püripak görünen, buralarda yazan, işte ne bileyim Sözcü'nün yazarlarından, işte Artı TV programcısı, KRT'de, Halk TV'de ekrana çıkan bu insanlardan çıkacak kardeşim, göreceksiniz. Göreceksiniz, kalıbımı basarak söylüyorum. Çünkü burada yapılan şey gazetecilik değil, güç devşirme. O dönem onlar güçlüydü, ona kıçın kıçın yanaşalım. Bugün AKP güçlü, ona kıçın kıçın yanaşalım. Ama AKP'ye karşı grup olan, yani muhalif insanların sayısı artıyor. Aman orayı da boş bırakmayalım, sureti haktan da görünürüz. Bak, çıkacak bunlar. Görülecek. Hani şimdi diyorlar ya, gazeteciler servetini açıklasınlar. Ne serveti? Açıklasın mal beyanını. Ben varım buna. Başından beri varım. Ama sadece onunla kalmasın, mal beyanıyla kalmasın bu. İlişkiler de çıksın ortaya. O mail atan hanımefendiye de açık çağrımdır. Bildiğiniz isimleri yazın. Adınızla birlikte. Asla böyle bir şey olmayacak. Burada hiç kimseye öyle duyulum. Osuruklu tavşan rumuzuyla attığınız bir mailin benim açımdan hiçbir kıymet harbiyesi yok, bunu bilin. Öyle bir şey yok. Ama konum veriyorsanız, demek ki gördünüz, lütfen açıklayın. Lütfen açıklayın. Hatta fotoğraf varsa yollayın bana. Ben onları göstereyim. Ben bundan kaçınmıyorum. O yüzden Sevilay Hanım'a söylenecek söz Sezgin Baran Korkmaz'a yaptığı çağrı değil, ona yapılan çağrı. Gazeteci değil misin kardeşim sen? Açıkla. Açıkla, biliyorsun, duymuşsun. Abla, onu ben yayınlayacağım. Vallahi abla abi ilişkisini ben bilmem. Beni ilgilendirmiyor. Ama bir suçtan bahsediyoruz. O zaman çıkartın. Milyonlarca işsizin bulunduğu Türkiye'de 3 maaş birden alan bakan yardımcısı, CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz, Hazine Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül'ün 3 kurumdan birden maaş aldığını ortaya çıkardı. Ay yazık ya. Lan nasıl geçiniyordur ki? Şakir Ercan Gül bakan yardımcılığından 27 bin lira. Sun Express Yönetim Kurulu üyeliğinden 3750 euro, Exim Bank Başkanlığından da 10 bin lira alıyor. Yani kabaca 27-37, euroyu ondan hesaplayalım. 37,5'ta oradan. Allah bereket versin, 75 kağıt. Günün sakalı, hop, Comolokko, 75 bin lira. Yani kabaca 30 asgari ücret. Yazık ya. Her gün bir asgari ücret harcasan bitiyor para. Nasıl geçinecek bu insanlar ya? 75 bin lira. 75 Türk bini. Bak ısrarla söylüyorum. O paraların hepsi bu insanlara kalmıyor. İnanın öyle değil bu sistem. O paraların içinden bu insanların aldıkları maaş belli. O ortak bir havuza aktarılıyor o para. Ben adım kadar eminim bundan. Ya 75 binlik bir hayat sürmüyor ki kimse. Hani evi arabası oluyor. Tamam yapıyorlar işte. Bazısı görgüsüzlük yapıyor. Böyle deve gibi. Hani Ankara'da özellikle oluyor bu. Ne bileyim böyle bir çöl ikliminin içinde her sabah o tundralardan geçiyormuş falan gibi devasa jipler alıyorlar falan ama o değil ya. Devam edelim. Sözcü böyle. Bir Gün gazetesine bakalım. Dur şuradan bir şeye daha bakacağım. Tek yol bağımsız Türkiye. NATO toplantısında Türkiye'ye bir kez daha jandarmalık görevi tarif edildi. Erdoğan'ın sıkıştığı alandan kurtulmak için imza attığı metinler ülkeyi daha çok riskli bölgeye taşıyor. İşte Denizler haklıydı diye bunun için söylüyorum ben ya. O zaman niye karşı çıktınız? Yeni Şafak 2 gün önce attığın manşet. Aha bu. Bunlar bebek katili. O zaman tam bağımsız Türkiye diye yürüyüş yapan insanları neden taşlarla sopalarla dövdünüz, öldürdünüz? Niye? Kanlı pazarı niye yaşadı bu ülke? Ya çok acayip bir şey ya. Gerçekten siyasal İslamcılık hakikaten pişmanlık. Gerçekten pişmanlık. Ve çok kullanışlı bir grup onlar. Yani ülkenin tırnak içi milliyetçilerine eklemlenebiliyor. Sağ siyasetin sağın göbeğine oturabiliyor. Acayip kullanışlı ya. Her yere giriyor böyle. Lap lap lap lap lap istediğin yere otur. Şahane. 60 yıldır bitmeyen emekçi korkusu. 15-16 Haziran işçi direnişinin 51. yıl dönümü pek çok yerde anıldı. İzmir'deki eylemde 15-16 Haziran 1970'te ayağa kalkan işçi sınıfından dersler almamız gerekiyor denildi. Ankara'da sendikaların mafya sömürü düzenine karşı mücadelemiz sürüyor pankartı açması engellendi. Doğrudur. İsmail Arı'nın bir haberi var. Hani diyorum ya nepotizme yeni tanım lazım. Öyle akraba kayırmacılığı bizi kurtarmıyor diye. Eski AKP milletvekili ve eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Ali Turan'ın akrabalarına ait şirkete Adalet Bakanlığı bir ay içinde 2 ihale verdi. Turan'ın akrabalarına verilen 2 ihalenin toplam bedeli ise 1.058.000 lira. Temizlik personelinin yanı sıra temizlik malzemesini de kapsayan hizmet alım ihalesi pazarlık yöntemiyle gerçekleştirildi. İhaleyi alan şirket Ali Turan'ın AKP'den meclis üyesi ve milletvekili olduğu dönemde de belediyeden çok sayıda ihale almıştı. Şaşırtıcı. Çok şaşırtıcı. Gerçekten çok şaşırtıcı. Ne tuhaf değil mi? Ya insan şaşırıyor ya. Şaşırıyorsun, üzülüyorsun, yazık diyorsun. Yani bu para kime edecek? 1.058.000 lira. Günah be. Bakalım. Devam edelim. Bu arada şeyi unuttum. Demin biri yazdı. Bak şimdi bir anda aklıma geldi. Gazete Pencere'nin birinci sayfasında Ahmet Davutoğlu röportajı var ya. Orada... Hollanda basınına dayanarak yapılan Binali Yıldırım'ın Hollanda'da 26 milyar dolar serveti var haberleri. Ki devamı gelmedi biliyorsunuz. Yani öyle çıktı. Ne olduğu bilinmiyor çok fazla. Binali Bey ne diyordu? Bir basın toplantısı yapsın diyor. Bütün bunlara cevap versin diyor Ahmet Davutoğlu. Bence çok inandırıcı ya. Ahmet Davutoğlu bir basın toplantısı yapsın. Desin ki ben 8 sene önce bunlara niye karşı çıkmadım? Bak ben sana söyleyeyim o basın toplantısı nasıl olur biliyor musun? Başlar birinci soru alınır 2 saat 46 dakika Ahmet Davutoğlu konuşur. Ve aslında Türkiye'nin kendi döneminde nasıl pırlanta gibi bir zaman geçirdiğini anlatır. Evrensel'in manşeti faturası ağır karakol görevi, NATO zirvesinde Batı emperyalizmi, Çin ve Rusya'ya karşı bütünlük görüntüsü verirken Erdoğan hükümetinin dış politika tercihleri Türkiye'ye yine bedeli ağır roller düştü. Ekonomideki serap görüşmede son buldu diye Bülent Falakoğlu'nun yazısı var. Bir de İhsan Çaralan'ın bu demin söylediğim hani yapılabilecek hiçbir yardım bu faturada bir hafiflemeye yol açmayacak ifadesi yer alıyor. Bakalım... Ya bu arada Diyarbakır'da canlı hayvan pazarından bir haber yapmışlar. Ben böyle hani doğrudan televizyon bağlantısı mantığıyla yapılan haberleri çok severim. Çünkü çok anlık aktarımlardır bunlar. Gazete okuyucusu da bundan faydalanabilir böyle olduğunda. Orada birinci sayfada üstelik hayvanların fotoğraflarıyla canlı hayvan pazarından deniliyor ki hayvanı satsalar da satmasalar da bunlar, bu insanlar zararda olacaklar. Üreticiler kendilerine sadece hayvanın tezeyi kaldığını dile getirdiler. Çok acayip değil mi ya? Çok acayip. Hakikaten bu haber için kutluyorum. Yani bir haberci olarak benim çok sevdiğim gazete haberi tarzı bu. Çok sıcak haber çünkü. Televizyon bağlantısı böyle bir anda pat diye çıkıyor. Evrensel böyle. Bakalım. Yeni Şafak'a bakalım. Şuşa sözü. Lan geç sözü. İki gün önce yazdığın manşeti niye yalanladın? O yok öyle bir şey. Ya bugün var ya, söylemeyeyim diyorum ama hani benim Türkiye'de siyasete zerre kadar faydası olmadığını düşündüğüm iktidarın küçük ortağı parti var ya, onun liderinden bugün istikamet çizen bir Türkiye var sözünü almış. Hatırladınız mı? Halbuki diğer gazetelerde ne diyorlardı? Lan ayrı düştüler ikisi. Resmen ayrı düştüler. Hayır, istikamet çizen bir Türkiye var artık. Şuşa sözü. 28 yıl sonra özgürlüğüne kavuşan Şuşa'da Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin yeni yol haritası belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in imzaladığı Şuşa beyannamesiyle taraflar herhangi bir tehdit ve saldırı karşısında birbirlerine yardım etme ve ortak harekete geçme sözü verdi. Şuradan bir şey okuyacaktım size. Mehmet Acet Yeni Şafak gazetesinde görüşmenin, Biden-Erdoğan görüşmesinin perde arkasını yazmış. Beş başlık altında özetlenebilir deniyor. O beş başlıktan bir tanesi hamdolsun konuşulmadı. Nasıl yani? Yok, o beş başlığın içinde yok. Ama giderken öyle demiyordunuz Yeni Şafak gazetesinde. Hesabını soracağım, o Biden var ya, oğlum seninle işin bittiğinde ağlayacaksın. Hamdolsun konuşulmadı. Hiç gündeme gelmedi. Hamdolsun. Hiç gündeme gelmedi. Ahmet Bey, bir de Ahmet Davutoğlu'na şöyle bir şeyle burada Yeni Şafak'tan ayırmıştım bu haberi. DAEŞ'in elebaşı Suriye'de yakalandı diye bir haber var. DAEŞ yok, IŞİD var. IŞİD'in aşağılık pislik katilleri var. Bir dönem desteklenen katilleri var. Ahmet Bey, bu çocuklarla ilgili olarak siz öyle diyordunuz ya, öfkenin doğurduğu yapı diyordunuz IŞİD'cilere. Bak şimdi Yeni Şafak bir dönem sizi yere göğe sığdıramayan gazete elebaşı yakalandı diye haber yapıyor. Ne düşünüyorsunuz mesela? Ben gerçekten çok merak ediyorum bunu. Ne düşünür insanlar? Yani herhalde bir manası vardır değil mi? Baktığınız zaman aklınıza bir şey geliyordur. Yani diyorsunuzdur ki lan o dönemde öyle değildi ya. Şimdi mi böyle oldu? Değil mi? Bence bunu da bir anlatın, bir basın toplantısı düzenlerseniz. Akşamın manşeti 1 milyon aşıldı. Türkiye salgınla mücadelede büyük bir başarıya imza attı. Aşılamada bir günün rekoru kırıldı. 24 saatte 1.240.311 doz aşı yapıldı. Ya bizim sağlık kadromuz yeterli kardeşim. Bizim sağlık kadromuz yeterli. Ondan yana sıkıntı yok. Sağlık Bakanı'nın da söylediği şey o değil miydi zaten? Yeter ki aşı olsun. Ha, biz de onu diyoruz işte. Niye aşı yok? Onları şey yapmayalım. Ya bugün Biden'la ilgili akşam gazetesindeki en komik haber. Ben sabahtan bekledim. Bak doğruca yani sana itiraf ediyorum güzel kardeşim. Olsa çünkü o yazıyı da hazırlamıştım. O da çıkacak. Şimdi akşam gazetesinde küçücük bir haber var. Şu kadar bir kutu yapmışlar. Görüşmeden iyi şeyler hissediyorum yazıyor. Bir kere bu böyle yazılmaz. Görüşmeye ilişkin yazılır. Çünkü haberin içinde de belli ki böyle konuşma. Görüşmeden iyi şeyler hissediyorum dersen o görüşmeden iyi şeyler hissediyorum. Yani daha görüşmeye git gerek kalmadan iyi şeyler hissediyorum gibi okunur. Türkçe öyle bir dildir çünkü. Anlamadığı için arkadaşlar. NATO zirvesinde Başkan Erdoğan'la bir araya gelen Amerikan Başkanı Biden, Türkiye'nin Afganistan'daki varlığıyla ilgili mutabakata vardınız mı sorusuna uzun görüşmeler oldu. Toplantımız hakkında iyi şeyler hissediyorum yanıtını verdi. Lan daha 4 gün önce Sabah gazetesinin baş yazarı Mehmet Barlas, artık çok yaşlandı bu adam, ne dediğini bilmiyor, yazmadı mı? Yazdı değil mi? Ben de dedim ki burada yaşıtsınız. Ya vallahi yani sizin hakikaten nerenizden tutalım bilmiyorum ki ben. Mersin ucubesini vinç bile sökemedi. Akşamın birinci sayfasında çok güzel haber. Mersin ucubesi olarak bilinen boksör heykeli Büyükşehir Belediyesi paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi biz de kaldırmak istedik ama vinci bile nakavt etti yorumunu yaptı. Komedyen Ata Demirer de Berlin Kaplan'ı filmine gönderme yaparak niye zahmet ettiniz diye sordu. Ya arkadaş yapmayın siz ya. Vallahi bak söylüyorum yani çok açık yüreklilikle yıllardır yalvarıyorum. Ya heykelden anlamıyorsunuz kardeşim. Yapma. Lan yapma. Şarkı mesela müzik. Sizde olmuyor birader. Mizah. Alakanız yok. Yapamıyorsunuz işte. Misvak denen paçavra ortada. Yaptığı bu kadar en fazla. Yani siz bu işlere girmeyin ya. Vallahi bak bunu samimi bir rica olarak görün lütfen. Girmeyin bu işlere. Dünyanın en güzel gazetesinden bugün size acayip bir haber okuyacağım. Şaşırdınız değil mi? Yok, çok doğru bir haber yapmışlar. Çok doğru. Hani dedim ya hatırlıyor musunuz? Burada konuştuk. Bu dönem pisliklerin ortaya saçıldığı bir dönem olacak. Ve bu her alandan pislikler olacak demiştim. Hatırlıyor musunuz? Bakın şimdi pisliğe ilişkin bir haber. Önce emekli bölümüne bakalım. Memur emeklisine 3252 lira borçluya çifte fırsat, borçtan kurtulma rehberi. Bizde Bağkurlu'ya da prim müjdesi. Geçti. Ayrılık hadisesi. Ulan aynı haberin ekmeğini 6 aydır yiyorsunuz ya. Hadise Reza Zarrab'la anıldı. Kaan Yıldırım'la arası açıldı. İkili ayrıldı. Şarkıcı şunu yazdı. Başa sarsak sonumuz değişir mi? Sizin kullandığınız Türkçenin tamamını yanlış görüyorum ben. Günün en pis haberi. Hazır mısınız? Gerçekten mide bulandırıcı bir haber. Yo manşetini kastetmiyorum. Oradaki çocuk tacizi sosyal medyadan gündeme geldi. Oradan araklamışsınız. Onu konuşacağız da. Takvim gazetesinde kirli kavga diye bir haber var. Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasında. Ben bilmiyordum. İyi ki de bilmiyormuşum. Bu sabaha kadar çok mutluydum mesela. Mehmet Ali Erbil geçmişi temiz değil, televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor sözünü paylaştı. Seda Sayan da şok bir iddia açıkladı. Hizmetçi kıza tecavüz ettin, sessiz kaldığım için kirliyim. İkiniz de çok haklısınız. Leş gibisiniz. Gerçekten. İkinize de katılıyorum söylediklerinizde. Ama durun siz kardeşsiniz. Leş gibisiniz. Gerçi bu kir değil ya. Bu başka böyle hani yağlı bir pislik bu. Ciddi söylüyorum. Motor yağını çıkartmaya çalıştıkça böyle giysinin üzerinden yayılır ya. Öylesiniz. Sizinki pislik değil, daha ağır. Geçmişi temiz değil diyor. Yıllarca kol kola gezdiği insana Mehmet Ali Erbil. Seda Sayan da ona diyor ki benimki bir şey mi? Sen diyor hizmetçi kıza tecavüz ettin. Üstü kapatıldı. Bilip sustuğum için kirliyim ben. Sizinki kir değil ya. Sizinki leşlik artık. Gerçekten leşlik. Ha bir savcı acaba bunu merak eder mi? Seda Sayan açıklamak zorunda. Ortaya attığı iddia. Bir savcı bunu ihbar kabul ederek Seda Sayan'ı ifadeye çağırır mı? Çağırmalı. Ya öbürünü yapmıyorsunuz. Bunu yapın bari be. Bunu yapın bari. Vallahi bak. Renksiz, kokusuz. Yapın bunu. Çağırın. Hangi hizmetçi kız? Nasıl yapıldı bu? Hayat aşısı. Koronavirüse 8 can veren Rizeli aileye aşı sırası önceliği tanındı. Hani o bana bir şey olmaz diyen arkadaşlar bakar mısınız? 8 can verdik diyor. 8. Bakalım. Buradan başka. Bakır şu sevgiye. Bakın. Bakır. Bakır şu sevgiye. Denizli'de Ferhat D ve sevgilisi Nebahat D 70 bin liralık kablo çaldı. Bakırı eritirken yakalandılar. Ya sizin aşktan, sevgiden anladığınıza tüküreyim ben. Yemin ediyorum nasıl insanlarsınız siz ya. Biz nereye düştük ya? Ya arkadaş bu nasıl bir pisliktir? İçinde debelendikçe dibine batıyoruz ya. Bugünkü manşet taş kesildik manşeti. Sosyal medyada bu haberi görmüşsünüzdür. Dün değil önceki gün. Tabii önceki gece gördüm ben de bunu. Antalya'da bir parkta bir taşın üzerinde 12 yaşındayım tecavüze uğruyorum yazısı bulundu bir çocuğun. O sayede sapık komşunun yakalandığı haberi burada paylaşılıyor. Kan donduran olay Antalya'da yaşandı. Yaşım 12, tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin yazısını görenler taşın fotoğrafını paylaştı sosyal medyada. Küçük kızı taciz eden komşunun kimliği kısa sürede ortaya çıktı. Adana'ya kaçan 55 yaşındaki sapık H.E. kıskıvrak yakalandı. A.K. adlı küçük kızın psikolog eşliğinde ifadesi alındı. Uzun süredir H.E.'nin tecavüzüne maruz kaldığı ortaya çıktı. Nasıl bir pisliğin içine düştük bilmiyorum ki ya. Ya vallahi buradan savcılara çağrımdır. Ciddi söylüyorum. Hiçbir şeye dokunmuyorsunuz. Yani Türkiye'de siyaset bokun içine battı. Debeleniyoruz, kıvranıyoruz, umursamıyorsunuz. 10 bin dolar maaş alan bir siyasetçiden bahsediliyor. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı söylüyor. Sallamıyorsunuz. Ya bunu yapın bari ya. Ya bir kız tecavüze uğramış. Bak Seda Sayan biliyor demek ki. Sen diyor hizmetçi kıza tecavüz ettin. Ben de diyor sustuğum için, sessiz kaldığım için kirliyim. Lütfen şunun üstüne gidin. Bu bir ihbardır. Eğer Seda Sayan bunun üstüne çıkıp diyorsa ki sinirle söyledim, Seda Sayan yalancının önde gidendir. Bunun ötesi yok. Ama bunun için bir cesur savcının, hiç olmazsa bu kadar cesur bir savcının devreye girmesi gerekiyor. Hadi. Ya bari bunu yapın ya. Adalet bu kadar ayağa düşmesin, ne olur. Yapılır mı? Vallahi. Yani ben çok zannetmiyorum. Bakalım. Umarım olur. Bugün size bu gazeteden ne doktor ne başyazar yazısı okuyacağım. İkisi de çünkü yani saçma sapan eski mektupları tekrar ederek bir şeyler abuklamışlar. Gerçekten abuklamışlar. Saçma sapan antin kuntin şeylerden bahsediyorlar. Pas geçelim. Bir de şu demin okuduğum haberin üstüne çıksın istemiyorum ya başka bir şey. Yani onu okuduktan sonra ben gülerek kapatmayalım bugün yayını. Vallahi gencecik bir kız tecavüze uğramış kardeşim işte. Seda Sayan da biliyor tecavüze uğrayan kişiyi. Tecavüz edeni de biliyor, söylüyor. Sen tecavüz ettin diyor Mehmet Ali Erbil'e. Hadi bir savcı harekete geçsin ya. Harekete geçsin, bunu ihbar kabul edip hemen Mehmet Ali Erbil'i, önce Seda Sayan'ı, sonra Mehmet Ali Erbil'i ifadeye çağırsın. Çıksın ortaya ne olduğu. Bilelim. Yapabiliyorsanız yapın. Yapamıyorsanız ben hukukçuyum diye gezmesin kimse ya. Vallahi yani ciddi söylüyorum, gezmesin ya. Çok bunlar saçma şeyler, insanın midesi kalkıyor artık ya. Hiç değilse bu kadarının ucundan tutun. Lütfen yani, o yüzden bugün yayını evet gülerek kapatmayalım. Ne olur. Öyle değil de ya şuna ilişkin bir parça umudumuz olsun. Bir parça küçücük bir umudumuz olsun. Diyelim ki evet ya bu ülkede savcılar var kardeşim. Var. Bak burada iki pis insanın biri diğeriyle ilgili bir iddia ortaya atıyor. Diğeri de onunla ilgili bir iddia ortaya atıyor. Onların iki pis insanın bir tanesinin söylediğinin peşine düşüldü. Bakın adım kadar emin olarak söylüyorum size. Seda Sayan'ın bu iddiasının peşine bir savcı düşsün. O savcılığa ifade veren Mehmet Ali Erbil'in Seda Sayan'la ilgili söyleyeceklerini dikkatle dinlemek zorunda kalırız. Çok acayip, çok acayip pislik çıkacak ortaya. Çok acayip pislik çıkacak ortaya. Ama burada açık bir iddia var kardeşim. Yapın ya. Yapın. Hemen. Hemen yapın ki biz de görelim. Değil mi? Türkiye Cumhuriyeti savcıları göreve. Haydi. Hiçbir şey. Ya buna yapın bari. Vallahi bu buna yapın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Haftanın ortasına geldik artık. Yavaş yavaş sonuna doğru ilerliyoruz. Ama daha konuşacak şeyimiz elbette bitmedi. Çünkü bizim gündemimiz her gün yenileniyor, değişiyor ve üst üste birikerek katlanıyor. Yarın da kuşkusuz başka gündem maddeleri olacak. Ve ölmez sağ kalırsam ben yarın sabah 9'da burada olacağım. Gelin hayatımızı orada konuşmaya devam edelim. Çünkü biz hayata aynı yerden bakmasak da aynı ülkeyi seviyoruz. Ve hepimizin inancı aynı. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Haklının yanında duracağız. Haklının kim olduğu, haksızlığın kimden geldiğine bakmadan. Biz bileceğiz ve doğru yerde duracağız. Çünkü derdimiz birilerini övmek, birilerini dövmek falan değil. Yaşamımıza sahip çıkmak. O zaman oturup konuşacağız kardeşim. Bu yayın sürsün, benim de katkılarım olsun diyenler Patreon'dan katkıda bulunabilirler. YouTube'a abone olabilirler kanala. Orada abone olduktan sonra yukarı doğru baş parmağı tıklayıp bu yayının daha çok insana ulaşmasına yardımcı olabilirler. Ya da unsal@unsalunlu.com adresine bir mail atarak katkıda bulunmanın başka yollarını da sorabilirler. Ben bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteklerinin burada bulunmak olduğunu unutmadan. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akıllıysan ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.